Ayrım 13, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 119. Aradan 3 ay geçmişti. Seval ile Necati'nin bütün düğün hazırlıkları tamamlanmış ve nihayet düğün günü gelip çatmıştı. Seval'in babası damadını öylesine sevmişti ki hiçbir sözünden dışarıya çıkmıyor, her şeyi onun istediği şekilde yapmak için hevesli bir gayret gösteriyordu. Esasen 3 aydır kıldığı devamlı namazlar ve okuduğu dini eserler bu temiz kalpli adamı beklenenin de üstünde bir İslami şuura sahip kılmıştı. Bu bakımdan Necati'nin düğününü erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı olarak istemesini de son derece makul karşıladı. Ve kadınlar için öğleden sonra salonda düğün yapılması, erkekler için de gece bir ziyafet verilmesi kararlaştırıldı. Bu düğün haberi Eskişehir'de günlerce dedikodu mevzuu oldu. Bilhassa subay ve memur hanımlarının çenelerini kısmak bir türlü mümkün olmuyordu. Efendim böyle de düğün olur muymuş? Erkeksiz düğün nerede görülmüşmüş? Sonra caz ve dans yerine Kur'an ve ilahiler okunacak, konuşmalar, dualar yapılacakmış. Çalgı ve eğlence olmayınca o düğünün tadı kalır mıymış? Koskoca tanınmış bir tüccarın, üstelik üniversite talebesi kızı için böyle de merasim yapılır mıymış? Bu mışmışlardan evden eve, sokaktan sokağa, mahalleden mahalleye ve semtten semte yayıldıkça yayılıyor. Fakat yine de herkeste düğünü görmek için büyük merak ve heyecan uyanıyordu. Her şeyi dünya zevk ve cazibesinin aldatıcı çerçevesi içinde mütalaa etmeye alışmış olan bu zavallı, bomboş, gafil insanlar her nedense içinde bulundukları en büyük geriliği, ilerilik, en büyük iptidailiği ise medenilik olarak görmeye ve göstermeye alışmışlardı. Necati bütün ısrar ve ricalara rağmen ailesini düğünde bulunmaları için ikna etmeye muvaffak olamadı. Hele babası, Nuh diyor, peygamber demiyordu. Kendi isteklerinin haricinde bir izdivaç yaptığı için oğullarını bir türlü affedemiyorlardı. Üstelik düğünün İstanbul'da değil de Eskişehir'de hem de müziksiz, içkisiz, eğlencesiz yapılacağını öğrenince cinleri bütün bütün tepesine çıktı. Yalnız Ali ve ablalarından Zuhal, abilerinin düğünlerini görmek, düğünde bulunmak için can atıyorlardı. İki kardeşin devamlı ısrar ve ricaları karşısında anne ve baba fazla mukavemet gösteremediler ve Zuhal ile Ali düğünden 2 gün önce Eskişehir'e hareket etti. Necati Zuhal'in gelişine önceleri pek memnun olmamıştı. Kız kardeşinin aşırı mini eteği, aşırı makyaj ve serbest hareketleriyle etrafa karşı düşeceği duruma üzülüyordu. Fakat bir yandan da onun Seval'i yakından tanımasını canı gönülden arzu etmekteydi. 2 gün içinde Necati'nin bu arzusu fazlasıyla neticelendi. Zuhal müstakbel yengesini çok cana yakın bulmuş, aynı zamanda bu kısacık telaşlı zamanda onunla bir gelin görümce değil de 40 yıllık arkadaş gibi can ciğer oluvermişti. Kimya fakültesinin son sınıfına gelmiş, kültürlü, modern, üstelik son derece güzel bir genç kız olan Seval'in kapalı giyime ve başörtüye duymuş olduğu sempati karşısında önceleri derin bir hayret duymuştu. Fakat Seval'le ve kız kardeşi Meral'le uzun uzun sohbetlerinden sonra hangi devir ve şartlar altında olursa olsun örtünmenin bütün Müslüman kadınları ve kızları için tatbik edilmesi icap eden lüzumlu bir dini vecibe olduğunu da idrak etmeye başladı. Artık abinin, annesinin, ablası Nihal'in ve kendisinin açık kıyafetleri ve mini etekleri üzerine niçin bu derece titizlikle durmak istediğini anlıyor ve ona hak veriyordu. Seval ve Meral ile beraber bulunduğu zamanlarda Zuhal gitgide onların yanında küçüldüğünü hissediyor, kendi kıyafetinden utanç duyuyordu. Hele düğünde giyeceği elbisenin dekoltesini ve kısalığını düşündükçe uykuları kaçıyordu. Hayır hayır, bunca güzel hakikatleri öğrendikten sonra artık o elbiseyi dünyada giyemezdi. Nihayet karar verdi. Durumu kendisine en yakın kimse olarak gördüğü yengesini açacaktı. Düğün sabahı kahvaltıdan sonra Seval'i bir kenara çekti ve "Yengeciğim," dedi. "Burada temiz iş yapan iyi bir konfeksiyon mağazası var mı?" "Tabii var Zuhal'cığım. Peki ama ne yapacaksın konfeksiyon mağazasını?" "Şey, kendime düğün için mazbut bir elbise almak istiyorum da. Ama yanımda o kadar param yok. Diyorum ki elbisenin ücretini siz verseniz de ben de size borçlansam. Kumbaramda birikmiş bir hayli param var. Gider gitmez size borcumu öderim." "Aşk olsun Zuhal, bu da söz mü yani? Para meselesi bir yana. Ama madem ki mazbut bir kıyafet istiyorsun, bunu hemen hemen hiçbir mağazada bulmana imkan yok. Biliyorsun, yakası kolup kapalı olsa modadır diye etekleri mini oluyor hazır elbiselerin." "Peki ben ne yapacağım yenge? Dünyada artık o kepaze elbiseyi giymem üstüme. Halbuki ne büyük heveslerle diktirmiştim. Ama şimdi dininin katiyen müsaade etmediği böyle bir kıyafeti ölürüm de giymem." "Doğru. Dediğiniz gibi mağazadakiler de mini olur. Öyleyse ben de şu üstümdeki spor bluzu ve etekle gelirim. Sevaz o haldeki bu değişikliğe çok memnun olmuştu. Gülerek, üstündeki etek de mini değil mi Zuhal? Zuhal'in göz pınarlarında çaresizliğin verdiği yaşlar titreşiyordu. Öyle diye mırıldandı. Bu eteğim de bütün eteklerim de mini. Üstelik içinde açmak için hiçbir payda yok. Bu durumda benim için yapacak tek bir çare kalıyor, düğüne gelmemek. Ve yüzünü iki elinin arasına gömerek ağlamaya başladı. Seval müşfik bir abla gibi Zuhal'in omuzlarından tuttu. Benim canım kardeşim, bilsen bu gözyaşların ne büyük bir mana taşıyor. Şimdi benimle gel, ortada hiç de ağlanacak bir şey olmadığını göstereceğim sana diyerek hiçbir şey anlamayan gözlerle kendisine bakan Zuhal'i elinden tuttuğu gibi doğruca kendi odasına götürdü. Odasının ortasında Zuhal'in elini bırakarak köşede üst üste duran iki bavula doğru yürüdü. Bavullardan birini açarken konuşuyordu. Eşyalarım ve çeyizlerim birkaç gün evvel İstanbul'a gönderilip yerleştirildi Zuhal'cim. Yalnız giyecek eşyalarımın bulunduğu bu iki bavulu beraberimizde götüreceğiz. Öyle tahmin ediyorum ki yaşça benden küçük olmana rağmen gelişken bir tip olduğun için ölçülerimiz aynıdır. Ve altlara doğru karıştırdığı bavuldan kol manşetleri ve devrik yakası, renkli taşlar ve payetlerle işlenmiş lame bir bluzle şurubi renkte evaze bir eteklik çıkardı. Hadi sil şimdi güzelce o ıslak gözyaşlarını da soyun. Şunları bir güzel giyiver bakalım, olacak mı? Ama yengecim nasıl olur daha siz giymeden? Bunlar ancak aralarında resmiyet olan kişiler için düşünülecek şeylerdir Zuhal'cim. Yenge ile yeğen arasında bu gibi sözlerin yeri olmaz değil mi tatlı kardeşim? Zuhal sevinçle yengesinin boynuna sarıldı. Ah yengecim, sen harika bir insansın. Eminim seni görüp tanısa annem ve ablam Nihal de en az benim kadar seveceklerdir. Desene şimdi bu şık ve cici kıyafeti ben giyeceğim. Acele acele elleri birbirine dolaşarak üzerindeki bluzun düğmelerini çözüp çıkardı. Etekliğini de alttan sıyırdı ve önce lame bluzu, sonra da şurubi kadife eteği giydi. Seval yanılmamıştı. Her ikisi de tıpatıp vücuduna uydu. Sanki onun üzerine yapılmıştı. Seval bavuldan bluzun yaka ve kollarını aynı renkte taş ve payetlerle ince beline geçiriverince Zuhal için hem mazbut hem de çok şık bir gece kıyafeti meydana gelmiş oldu. Artık Zuhal'in sevincine diyecek yoktu. Bu hareketinden dolayı Seval'e bir kat daha bağlandığını hissediyordu. Nihayet öğleden sonra saat 2. Düğünün yapılacağı salon vaktinden evvel davetli ve meraklılarla dolmuş. Salon bir binanın bodrum katı tabir edilen alt katında olduğu için yukarıdaki girişte bekleyen vazifeli bir iki kişi aşağıya hiç erkek girmemesine dikkat ediyorlar. Salonun sokağa bakan pencerelerine sık dokumalı tül perdeler geçirilmiş. Böylece içeride bulunan hanımların serbest hareket etmeleri sağlanmış. Seval, düğün salonunun bulunduğu binanın önünde annesi, kız kardeşi, görümcesi ve iki samimi kız arkadaşıyla arabadan indiği zaman üzerinde günlük sokak kıyafeti yani pardesüsü, başörtüsü ve kalın çorapları bulunuyordu. Arabadan aldıkları büyükçe bir paketi itinayla taşıyarak alt kata indiler. Düğün salonunun yanı başındaki giyinme odasına girdiler. Seval vakit geçirmeden üzerindekileri çıkardı. Paketin içinden çıkarılan son derece değişik ve orijinal bir biçimde dikilmiş olan gelinliğini giydi. Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitmemiş, hemen bütün kuaförlerde erkek işçi veya kalfa bulunduğu düşüncesiyle bir kadın kuaförü evine getirmişti. Seval'de kısa zamanda öyle bir İslami şuur uyanmıştı ki artık her meselede neyin İslami ve neyin İslam'a aykırı olduğunu ayırt edebilecek bir duruma gelmişti. Seval'in etrafında en ziyade dönen Zuhal'di. Zuhal yengesini süsleyebilmek, onu biraz daha güzelleştirebilmek için ne yapacağını şaşırıyordu. Gelinliğinin fermuarını o çekiyor, başına tacını ve duvağını o yerleştiriyordu. Ve bunları o kadar süratle ve maharetle yapıyordu ki onu gören bu hususta ihtisas gördüğünü zannederdi. Üstelik yalnız eli değil, çenesi de işliyordu bir yandan. Birbiri ardı sıra anlattığı fıkralar ve nükteli sözleriyle gerek Seval'in gerek diğerlerinin had safhadaki heyecanlarını bastırıyor ve hepsi gülmekten kırılıyordu. Muzip kız bu arada anlattıklarının hoşa gittiğini gördükçe de zıpır zıpır zıplayarak durmadan yengesinin boynuna atlıyor ve onu doya doya öpüyordu. Nihayet gelinin kıyafetinin rötuşları tamamlandı ve Seval gözleri kamaştıran bir güzellik tablosu halinde salona doğru yürümeye başladı. Diğer düğünlerde sahnedeki caz, gelinle damadı karşılamak için mutlaka sevilen bir parçayı çalardı. Halbuki bu düğünde sahne vardı ama caz topluluğu yoktu. Gelin vardı ama damat yoktu. Şehrin bütün hafız hanımları toplu bir halde salonun gözli bir yerine oturmuşlar, gelinin salona girmesini bekliyorlardı. Daha Seval annesinin ve kız kardeşinin arasında Selvi gibi boyuyla kapıda görünür görünmez salonu bir anda gür ve yanık bir tekbir sesi kapladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir 3 defa tekrarlandı. Salondakilerin çok az bir kısmı hariç ekseriyeti bu ulvi hava karşısında gözyaşlarını tutamamışlar, ağlaşıyorlardı. Daha hayatları müddetince böyle bir düğüne rastlamamışlardı. Salonda çınlayan tekbir seslerinin aksi ruhlarda öyle derin bir tesir bırakmıştı ki Seval dahi bir yandan duvağını sürüyerek kendisine hazırlanan yere doğru ilerlerken gözyaşlarına mani olamıyor, o da etrafındakilerle birlikte ağlıyordu. Salondaki herkes Seval'in gelinlik içindeki güzelliği karşısında büyülenmişti adeta. O yerine oturunca kız kardeşi Meral sahneye çıktı ve mikrofonun önüne geçerek davetlilerin meraklı nazarları arasında şu konuşmayı yaptı. Muhterem davetlilerimiz, sevgili büyüklerim, evvela Giray ve Akal'ın aileleri adına hepinizi hürmetle selamlar, bu mesut cemiyetimize şeref bahşettiğinizden dolayı şükranlarımızı arz ederim. Muhterem hanımefendiler, düğünümüzün şekil ve programı muhakkak ki hayretinizi mucip olmuştur. Bunda da şüphesiz haklısınız, öyle ya. Bugün düğün denilince bir salon içinde kadın erkek karma karışık birbirine sarılmış, orkestranın çaldığı alafranga parçalara dans eden çiftler, oyunlar, eğlenceler, bir bardaki çılgınca kahkahalar ve dinimize yasaklanmış her türlü hareketin mübah sayıldığı bir cemiyet geliyor insanın aklına. Lakin acaba hiç düşünebiliyor muyuz ki bütün bu hareketler bizim Müslümanlık ve Türklük haysiyetimizle asla bağdaşmamaktadır? Ne yazık ki bunu düşünemiyor ve batıdan esen bir rüzgarla bize uymayan, bizim olmayan, batıl ve çirkin bir adetin arkasından sürükleniyoruz. Kıymetli davetlilerimiz, erkekli kadınlı, cazlı danslı, içkili oyunlu düğünleri dinimiz men etmiştir. Türlü ahlaksızlık ve bidatlarla birlikte bu nevi düğünler de bize batıdan gelmiştir. Ancak unutmamalıyız ki batılılar Hristiyan olduklarından ve onların dini de batıl olduğundan dolayı böyle bir yasak tanımadığından erkekli kadınlı, içkili eğlenceli, cazlı danslı düğünler onlar için tabii ve normal sayılmaktadır. Halbuki bizler batılı değil doğuluyuz. Hristiyan değil Müslümanız elhamdülillah ve dinimiz olan İslamiyet de bu gibi düğünleri Müslümanlara yasaklamıştır. Bu hale göre dinimizin yasaklamış olduğu bir şeye Müslümanlar olarak rağbet göstermememiz icap eder. Kendi dinimizin icaplarını, kendi güzel adet ve ananelerimizi terk ederek yabancılara benzemek isteği bizleri günden güne öyle koyu bir aşağılık duygusuna düşürmüştür ki bugün halimize bütün dünya gülüyor. İşte biz Giray ve Akal'ın aileleri bu hakikatleri göz önüne alarak sizlerin huzurunda garp adetlerine göre değil de İslam adetlerine uygun yani %100 yerli bir düğünle çıkmış bulunuyoruz. Bütün temennimiz cemiyetimizin Allah rızasına uygun bir şekilde olması ve davetlilerimiz bu düğünden manevi feyizler alarak memnuniyet duygularıyla ayrılmalarıdır. Her iki aile adına hepinizi hürmetle selamlar, huzurlarınızdan hürmetle ayrılırım efendim. Meral'in bu izahlı konuşması salondakileri çok memnun etmiş olacaktı ki Meral yerine oturuncaya kadar alkışlamaya devam ettiler. Tabii bu arada din ve maneviyat mefhumlarından mahrum birkaç kişi bu durumu ve Meral'in sözlerini kendi aralarında tenkit mevzu yapmaktan geri kalmadılar. Ama ekseriyet sözlerin doğruluğunda ve hakikat oluşunda birleşmişti. Meral'in konuşmasından sonra çeşitli hafızlar tarafından okunan Kur'an ve ilahilerle devam eden düğüne Seval'in lise sıralarından arkadaşları milli kıyafetleriyle yapmış oldukları güzel folklor gösterileriyle bir renk ve cazibe kattılar. Davetlilere ikramda bütün servisi mahalli kıyafetleriyle yine Seval'in arkadaşları üzerinden almışlardı. Ve nihayet düğün, orta yaşlı bir hafız hanımın en iyi dileklerle yapmış olduğu uzun ve göz yaşartıcı güzel bir dua ile sona erdi. Düğünün sonunda önceden tenkit duygularıyla dolu olan hanımlar dahi manevi havanın verdiği derin bir hazla Seval'e memnuniyetlerini bildiriyorlardı. Ertesi gün Seval'le Necati'yi taşıyan tren bile keyfinden tatlı tatlı çığlıklar ata ata ilerlemekteydi. Karlı, soğuk bir gün. Günlerdir aralıksız yağan kar, şehrin hayatını adeta felce uğratmış. Cerrahpaşa Hastanesi Doğum Kliniği'nin koridorları, içeri girenlerin ayakkabılarından dökülen kar sularıyla ıslak ıslak. Bilal bu uzun koridorlarda sinirli ve heyecanlı adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşıp durmakta. Önünden sedye içinde geçirilen hastaların iniltileri, kendisi gibi bekleşen hasta sahiplerinin gözyaşları kalbine tuhaf bir eziklik vermekteydi. İçerisinin sıcak bulunmasına ve kendisinin de çok sıkı giyinmiş olmasına rağmen iliklerine kadar üşüdüğünü hissediyordu. Dudakları kıpır kıpır oynuyor, mütemadiyen dualar okuyordu. Bu koridorları arşınlayalı ne kadar zaman olmuştu bilemiyordu. Geldiğinden beri dinlenmek için bir kere dahi duvar kenarlarına konulmuş kanepelere oturmamıştı. Saatler ilerledikçe heyecanı bir kat daha katmerleşiyor, paltosunun içinde büzüldükçe büzülüyordu. Nihayet karşıdan bir hemşire göründü. Orada bulunan bütün hasta sahipleri ümitle parıldayan gözlerini yaklaşmakta olan hemşireye dikmişlerdi. Hemşire adeta koşarcasına yaklaştı, yaklaştı ve elini cebinde heykel gibi hareketsiz kendine bakan Bilal'e doğru yürüdü. Tam karşısına gelince tatlı bir gülümseyişle "Müjde efendim," dedi. "Nur topu gibi bir oğlunuz var." İşte bu Bilal'in nihayet duymak için belki ömrünü verebileceği bir çift sözdü. Büyük bir sevinçle "Sahi mi söylüyorsunuz hemşire hanım, inanamıyorum," dedi. Sonra kendi kendine "Oh çok şükür ya Rabbim," diyerek tekrar heyecanlı hemşireye döndü. "Hemşire hanım, peki annesi nasıl? Ne zaman görebilirim kendisini?" "Anne de iyidir efendim, merak etmeyin. Bir saat sonra görüşmeniz mümkün olur zannederim." Sevinç ve heyecanından teşekkür bile etmek aklına gelmemişti Bilal'in. Ama hemşireler alışkındı böyle hallere. Nitekim genç hemşire de teşekkür beklemeden arkasını dönüp uzaklaşmıştı bile. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Hava şiddetli soğuk olmasına rağmen Bilal'in vücudu evvelkinin aksine şimdi sanki alev alev yanıyordu. Paltosunun yakası kalkık, elleri ceplerinde, böyle sokak aralarında avare avare ne zamandan beri dolaşmaktaydı hatırlamıyordu. Evde haber bekleyen annesi hatırına gelmeseydi, kim bilir daha da ne kadar bu şekilde dolaşıp duracaktı. Sevincini daha taşa aykırmak, yanından geçen herkesi çevirip "benim oğlum oldu" diyerek müjdeli haberi bütün insanlara duyurmak istiyordu. Başının üstü ve paltosu bembeyaz karlarla bezenmişti. Buz gibi havayı ciğerlerine doldurarak "Oh Rabbim, meğer evlat sahibi olmak ne güzel şeymiş," dedi. Sonra evladı olmayan herkese evlat sahibi kılması için Allah'a dua etti. Evinin merdivenlerini koşarak çıkarken bir çocuk kadar sevinçli ve neşeliydi. Annesi yukarıda seccadesinin üzerinde ellerini açmış dua ediyordu. Oğlunun geldiğini görünce ellerini yüzüne sürdü ve doğruldu. Bilal, "Müjde anneciğim, müjde, aslan gibi bir erkek torunun var," diye annesinin boynuna sarıldı. Yaşlı kadın hiçbir cevap vermeden bir anda gözlerinin boşanan yaşlarla tekrar seccadesinin üzerine durdu. Ve ağlayarak iki rekat şükür namazı kıldı. Uzun uzun dualar etti. Yeniden doğrulduğunda Bilal heyecanlı ve kararlı bir sesle konuşmaya başlamıştı. "Bak anneciğim, ne düşündüm biliyor musun? Oğlumu daha rahat bir evde, daha geniş şartlar altında yetiştirmek için daha geniş ve konforlu bir eve çıkalım diyorum. Gerçi aslında doğup büyüdüğüm acı tatlı hatıralarım olan bu sokağa ve bu mütevazi evceğizimizin ömrünün sonuna kadar bırakmak istemiyorum. Ama sen de biliyorsun ki bugün artık sokağımız eski huzurlu huzur sokağı değil. Karşımızdaki şu apartman sokağı dikildi dikileli. Canımız sokağımızın veçesi birden değişiverdi. Hepsinden mühimi de her an karşımda bana acı bir hatıramı tazelendirecek olan bir pencereyle karşı karşıya bulunmak istemiyorum." Gözlerini bir müddet karşıya Feyza'ların penceresine dikti. İnce tül perdelerin arasında sanki Feyza kendisine bakıyordu. Karşı pencereye gözü her ilişişinde o gülümseyen şahane gözlerin aynı tatlılığı ve yakıcılığıyla kendisine baktığını hisseder. Her defasında da alt üst olurdu Bilal. Halbuki şimdi evlenmişti ve üstelik bir de çocuğu olmuştu. Artık onu düşünmemesi, tamamen ondan uzaklaşması lazımdı. Gözlerini aniden tekrar annesine çevirdi ve sözlerine devam etti. "Anlıyorsun beni değil mi anneciğim? Huzur sokağı artık benim için eski huzur dolu ahengini kaybetti. Allah'a şükürler olsun, tahsilimi bitirdim. Yine hadsiz hamdolsun ki fevkalade bir işim ve iyi bir gelirim var. Mazbut bir muhitte, güzel, geniş bir daire taşınalım diyorum. Sen de bizler de daha rahat ederiz. Ne dersin anneciğim?" yaşlı kadın ne kadar belli etmek istemiyorsa da üzgün görünüyordu. Biraz evvelki müjde haberinin hemen arkasından bu teklif adeta üzerine soğuk bir duş tesiri uyandırmıştı. O bu eve gelin gelmişti. Bu evde evlat sahibi olmuştu ve bu evde çok sevdiği kocasını toprağa vermişti. Bu ev onun için acı tatlı hatıralarla dolu bir mekandı. Bu evi terk etmek ona muhakkak ki çok acı gelecekti. Fakat oğlunun, biricik yavrusunun da saadetini düşünmek mecburiyetindeydi. Oğlunu ilk aşkının acı hatıralarından kurtarmak için kendisinin de fedakarlık ve feragat göstermesi icap etmekteydi. Nihayet kendisinden cevap bekleyen oğluna dönerek, ''Sen bilirsin evladım.'' dedi. ''Madem bu şekilde münasip görüyorsun, öyle olsun. Kazancına göre yaşamak ve yaşatmak herkes gibi senin de hakkın elbette.'' 13. ayrımın sonu, sayfa 127.